Birinci ayrı. Bu kitap Getem için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos, eserin adı Parsel Parsel, yazarı Murat Ağırel, türü Güncel, Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım, Şubat 2021. ISBN numarası 978-605-298-770-4. Bu kitap 258 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mart 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Melih Gökçek başbakan olabilmek için neler yaptı? AKP kurulmadan önce ABD ziyaretinde neler yaşandı? 30 yıl boyunca nasıl örgüt gibi hareket etti? A takımında kimler vardı? Fenerbahçe'ye neden başkan olmak istedi? Genelev patronları Ankara'da neler yaptı? Gözaltına alındığında kim kurtardı? Trafik kavgasında neden silah kullanıldı? Turgut Özal kime ve neden dangalak dedi? İlk parsel parsel satış ne zaman gerçekleşti? Anka Park ihalesinin ucu hangi mafya liderine uzandı? Osman Gökçek ölen çete lideriyle ne konuştu? Zekeriya Öz'ü Dubai'de ağırlayan kişinin Melih Gökçek ile ne ilişkisi vardı? FETÖ firarisini kim, nasıl korudu? 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'ye imar rantı sağlandı mı? 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü isme parsel verildi mi? Parsel parsel bunlar ve daha onlarca sorunun yanıtını veriyor. Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 günü Adana Ceyhan'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ceyhan'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu, biri erkek, biri kız, iki çocuk babası. 2006 yılında Cumhuriyet Meclisi adı ile başlayan internet sitesine tanışan insanların bir araya gelip bir ses olma, mücadele etme girişimleri neticesinde Biz Kaç Kişiyiz platformu kuruldu. Bu platformun hem kurucusu oldu hem İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptı. Binlerce salon toplantısı organizasyonu, 5 Büyük Türkiye Forumu organizasyonu, Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonu, 2 Hukuka Saygı mitingi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi, 3 Teröre Lanet mitingi, yüzlerce tepkisel yürüyüş düzenledi. Memleket Sevdalıları Derneği'nin kurucu genel başkanlığını ve 4 dönem başkanlığını yaptı. 23 Eylül 2008 tarihinde FETÖ kumpas davası olan Ergenekon davasında gözaltına alındı. 11 yıl boyunca yargılandı ve beraat etti. 2020 Mart ayında şehitlere şehadet dilediği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 7 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldı. 2017 yılında Medya Siyaset adlı internet haber sitesinde yazı yazmaya başladı. Ardından yazılarına Oda TV'de devam etti. Hali hazırda yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarını Yeni Çağ gazetesinde kamuoyuna duyuruyor. Öyle ki yazılarıyla ve yaptığı araştırmalarla 2019 yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından medya dalında şeffaflık ödülüne de layık görüldü. 2019 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi. 2020 yılında Basın Konseyi tarafından 2020 Basın Özgürlüğü ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından Emre Madran Dayanışma Ödülünü aldı. 2019 yılında Şaki, İnkılap Kitabevi ve 2020 yılında Sarmal, Kırmızı Kedi isimli kitapları yayımlandı. Bu kitap yayımlanmadan önce deneyimli hukukçular Celal Ürgen ve Mehmet Ruşen Gültekin tarafından gözden geçirilmiştir. Teşekkür. Bu kitabın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan isimler var. En başta cezaevi günlerimde yazılarım için tüm fedakarlığı gösteren eşim Dile'ye, zor günlerimde yaşadıklarımıza büyük bir olgunlukla sabreden çocuklarım Sadık Han ve Ada'ya, bu kitabın ortaya çıkmasından en az benim kadar emeği olan değerli gazeteci, editör ve yol arkadaşım Mert Taşçılar'a teşekkür ederim. Ayrıca kitabın tamamlanması sürecinde bana dostluklarını ve hukuki desteklerini esirgemeyen çok değerli hukukçular Celal Ülgen, Mehmet Ruşen Gültekin, Fuat Selvi, Cihan Arık, İlker Ziya Göktaş ve Emre Özen'e yine çok değerli katkıları nedeniyle Salih Altıntop'a minnettarım. Güzel günlere. Giriş. Verba volant, scripta manent. Söz uçar, yazı kalır. Bir Melih Gökçek kitabı yazmanın bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Araştırmaya koyulmadan önce yüzlerce sayfalık belgeye ihtiyacım olacağını biliyordum. Fakat bu iş binlerce sayfaya çıktığında sorunun ne kadar kapsamlı olduğunu ben de yazarken fark ettim. Bu süreçte tüm olan bitenler detayları ile yazılsa ortaya özet olarak okuyacağınız bu kitap yerine binlerce sayfalık bir Ankara romanı, hatta Ankara ansiklopedisi çıkardı. Çok karmaşık ve girift bir örümcek ağı gibi ilişkiler içinden sizi sıkmadan kolay ve sade bir dille belgeli ve kanıtlı olanları yazdım. Gerçek ama belgeleyemediğim konular ve olaylar ise dediğim gibi ansiklopedi olur. İlerleyen sayfalarda Melih Gökçek ve oğullarının çevresindeki aşağı yukarı 100 kişilik bir grubu bilinçli ve kasıtlı bir şekilde nasıl ihya ettiklerini, televizyon kanalı, spor kulübü ve vakıf bağlantılı bazı kişileri nasıl Ankara'nın en zenginleri yaptıklarını okuyacaksınız. Mesele şu ki bu zenginleşmeyi kendi paralarıyla değil, kamu kaynaklarıyla, yani sizin, benim paramla yaptılar. Cumhuriyet tarihinde kamu kaynağının böylesine umursamazca ve sorumsuzca harcandığına daha önce hiç tanık olmamıştım. Yazdıkça şaşırdım. Aynı adreslerde mantar gibi kurulan şirketlere aktarılan milyarlarca liraya ulaşan paraları görünce şaşırdım. Ama şaşırdığım başka bir konu daha var. Her vesileyle ekranlarda, kürsülerde kul hakkı, vicdan, adalet diyen iktidar temsilcilerinin, siyasetin ve medyanın sessizliği. Daha da şaşırtıcı olan ise yargının ilgisizliği. Okudukça göreceksiniz ki Melih Gökçek ve oğullarının yargılanmaması anormal bir durumdur. Hakkında bu kadar çok suç duyurusu, şikayet ve yasalara aykırı işlem olan bir kişinin en azından savcılar tarafından çağrılıp ifadesinin alınması lazım. Bir tweet için sıradan yurttaşın peşine düşen yargı, konu Melih Gökçek olunca görevi ihmalden öte bir kayırmacılık içinde. Bir el veya birileri yıllardır Gökçekleri açık bir şekilde koruyor. Ama salt bu satırları yazdım diye biliyorum ki ben yargılanacağım. Belki Gökçeklerle bağlantısı olmayan birileri tarafından saldırıya uğrayacağım. Veya Twitter'da Gökçek ve trollerinin hakaretlerine maruz kalacağım. Önemli değil. Şunu bilin ki birazdan okuyacağınız sayfalarda her bir satırın belgesi binlerce sayfa şeklinde bende var. Sayın Melih Gökçek'e de çağrım şu: mahkemeye başvur. Başvur ki artık bu yapılanlar yargıya taşınsın. Bu arada Sayın Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e kitapta yazılanlar için cevap hakkı ilkesi gereği görüşmek ve bu bilgileri sunup onların da görüş ve bilgilerini almak için çok çaba harcadım. Fakat hiçbir yanıt alamadım. Tek muradım hakikat. Dilerim bu kitap hakikatlerin ortaya çıkması ve yaşananlar için tarihe bir not düşmek adına bir nebze faydalı olur. İyi okumalar. Murat Ağırel. Özellikle hizmet hareketine ben yıllarca yardım ettim, her türlü fedakarlığı yaptım. Onlar istemediler, ben teklif ettim. Çok değerli insanlar var içinde, çok samimi insanlar var, hele tabanı pırıl pırıl insanlar. İki tane oğlum var, iki oğlum da Samanyolu'ndan mezun. İki tane torunum var, ikisi de Samanyolu okullarının versiyonu sayılan Atlantik okulları var, orada okuyorlar. Yani çocuklarımı hizmet hareketine emanet ettim, evlatlarımı, torunlarımı. Niye? Onlara güvendiğim için ve bu olaylar başlayıncaya kadar hiçbir şekilde ters düşmedim. 20 yıldan beri benden içtikleri su ayrı gitmeyen bu kardeşlerime ben ne yaptım? Hangi kötülüğü yaptım? Hangi kötü sözü söyledim? Hangisinin kalbini kırdım? Ben alttaki tabandaki tertemiz insanlara, hizmetteki kardeşlerime hakkımı helal ediyorum. Ben bunun için mi yardım ettim bu kardeşlerime? Tekrar ediyorum, o tabandaki pırıl pırıl kardeşlerim gene benim başımın tacı. Melih Gökçek. Her şey o sözle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Ağustos 2017 tarihinde AKP teşkilatlarına seslenmiş. Metal yorgunluğu olursa Türkiye paslanır demişti. Her şey bundan sonra başladı. AKP'de yeniden yapılanma sürecinin işaret fişeği olan bu sözlerin ardından belediye başkanlarının istifa edeceği dedikodusu ayyuka çıktı. AKP sözcüsü Mahir Ünal bir sonraki ay, öncelikleriniz değişmişse vatan, bayrak, devletin bekası söz konusu olduğunda sağına ve soluna bakınmadan ben varım, sorumlu olan benim diyemiyorsanız metal yorgunusunuz. Son iki yıl içerisinde 200'e yakın AK Parti ilçe başkanı, 20'ye yakın il başkanı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır açıklamasını yaptı. Bu sözlerin iki hafta sonrasında ilk istifa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. Kadir Topbaş 22 Eylül'de İBB Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Veda konuşmasına her şey affedilebilir ama adam yerine konmamak asla sözleri damga vurdu. Kadir Topbaş'ın ardından ikinci istifa Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan geldi. Akdoğan istifasını 18 Ekim'de duyurdu. Kamuoyunu en çok meşgul eden süreç ise bu iki istifadan sonra yaşandı. Ankara kulisleri 3 belediye başkanı hakkındaki iddialarla çalkalandı. İddialara göre Ankara, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarının da istifası istenmişti. Fakat onlar direniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise direndiği iddia edilen belediye başkanlarına ilişkin olarak 20 Ekim'de kendisine yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı. Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin hazırlığı içindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti. 23 Ekim'de Bursa'da bir temel atma töreninin ardından istifasını açıklayan Altepe, "Liderimizle ters düşmeyeceğiz" diye konuştu. İstifası istenen belediye başkanları arasında en çok konuşulan isim ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ti. 23 yıldır belediye başkanlığı yapan Gökçek'in istifasının istenmesi neredeyse her gün haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifasını istemiş, Gökçek ise istifayı reddederek görevden alın demişti. Bunun üzerine Erdoğan ve Gökçek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme yapmıştı. Melih Gökçek toplantı sonrasında sosyal medyadan açıklama yapmış ancak istifa tartışmalarına ilişkin bir görüşmenin olup olmadığı ile ilgili bilgi vermemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o dönemde yaptığı Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere Gökçek'in istifasını istediğini belirterek şunları söylemişti. Sayın Gökçek ile biz külliyemizin hemen karşısında biliyorsunuz 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin mekanının yan tarafında bir müze ve otopark projesi olayı vardı. Ne oldu vesaire diye bu konuyla alakalı kendisini bir çağıralım dedik. Bu vesileyle o konulara da, yani sizin ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Bunları aramızda konuştuk, görüştük. Daha önce de söylediğim gibi olay sadece Melih Bey'in şahsında olan şeyler değildir. Melih Gökçek istifa krizinin büyümesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Yaptığı basın toplantısında yorulmadığını, üzerinde bir metal yorgunluğu olmadığını ifade eden Gökçek, istifasının nedenini "Emir demiri keser" diye açıkladı. Gökçek 23 yıllık başarılarını sıraladı. Sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Ben bu davanın adamıyım. Dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda şahsi çıkarlarla davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda liderin kararlarına uymak gerekir. Emir demiri keser. Ben bu vebalin altından kalkamam." Bu açıklama ile 8617 gün, 1231 hafta, 307 ay, yani 23 yıllık bir belediye başkanlığı hikayesi bitti. Dilek olay, bu okuduklarınız aslında uzun bir hikayenin özeti ve sonuydu. Ama bu hikayenin bir başlangıcı, gelişmesi ve sonuçları var. Gelin biz hikayeyi baştan anlatmaya başlayalım. CIA şefinin yakın dostuyla kulüp yönetiminde. Tam adı İbrahim Melih Gökçek. 20 Ekim 1948 yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Aslen Şanlıurfa Halfeti'li olan babası Avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı'ydı. Annesi Kosova Prizrenli ev hanımı. Avukat babası koyu bir Fenerbahçeli olduğu için oğluna dönemin ünlü futbolcularından Melih'in adını koydu. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Melih Gökçek 5 yaşına kadar Ankara'da yaşadı. Dipnot Harun Emre, Unutulmaz Sözler ve Unutulmaz Diyaloglarla Melih Gökçek'in Sırrı, Sevdam Yayın Evi 1. Baskı Sayfa 13. İlk orta ve lise tahsilini Gaziantep'te yaptı. Mücadele Birliği Hareketi'nin, Yeniden Milli Mücadele Dergisi, 2 numarası olan Yavuz Arslan Argun, Kasım 1964'te yedek subay öğretmenliği için Gaziantep'e gitti. Burada Bekir Yavuz adlı bir öğretmen ile tanıştı. Birlikte Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın, yani TÖS'ün, bölgedeki faaliyetlerine karşı fikirlerini yaymaya çalıştılar. Yavuz Arslan Argun Gaziantep'teyken maaşını çekmek için köyden kent merkezine gittiği bir gün iki lise talebesi ile tanıştı. "Hatırladığım kadarıyla Nurcuların bir kitap evi vardı. Kitap evini işleten kişi bana burada çok kıymetli iki çocuk var. Kitaplara ilgi gösteriyorlar" dedi. "Çocuklarla tanıştım. Biri Melih'ti, öbürü de Atilla Arslan. Melih bizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik." Yavuz Arslan Argun'un bahsettiği Melih, Melih Gökçek'ti. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Mücadele Birliği'nin Ankara'da teşkilatlanmasında önemli rol oynayacaktı. Dipnot, Ekin Kadir Selçuk, Mücadeleciler, Mücadele Birliği 1964-1980, İletişim Yayınları 2018 1. Baskı Sayfa 43. O dönemlerde Aydın Yalçın önderliğinde AÜSBF'de Hür Düşünce Kulübü HDK kuruldu. 1959-1971 yılları arasında CIA Türkiye İstasyon Şefliği yapan Ruzi Nazar'a yakın dostu olan Aydın Yalçın'ın liderliğinde kurulan HDK'nın ilk yönetim kurulunda Hasan Celal Güzel, Melih Gökçek, Mehmet Keçeciler, Abdülkadir Aksu, Veysel Atasoy, Atilla Koç ve Murat Karayalçın vardı. Dipnot, Murat Yetkin, Meraklısı İçin Entrikalar kitabı, Doğan Kitap 2017, 1. Baskı Sayfa 41. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitiren Gökçek, mezun olduktan sonra gazeteciliğe başladı. Bayrak Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olarak parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığı'nda özel kalem müdür muavinliği yaptı. Yaşar Okuyan katıldığı bir televizyon programında Gökçek'in çalıştığı Bayrak Gazetesi'nin İngiliz İstihbaratı Destekli Mücadele Birliği'nin gazetesi olduğunu açıkladı. Yedek subaylığını Kıbrıs Güzel Yurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. Fotoğrafçılık yaptı. 1974 yılında Zafer Çarşısı'nın içinde fotoğraf stüdyosu açtı. Market işletti ve daha sonra yumurta toptancılığına başladı. Bey baba yumurtacılık. Bunları nasıl bir karakterle karşı karşıya olduğumuzu göstermek için anlatıyorum. Devam ederim. Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ile yaptığımız sohbette Melih Gökçek hakkında ilk defa duyduğum bir bilgiye ulaştım. Yıl 1984. Toptancılık yaptığı sırada eşi ve çocuğu ile sokakta yürürken bir patlama gerçekleşir. O sırada Günaydın Gazetesi'nden Orhan Uğuroğlu da haberi alır almaz olay yerine gelir ve fotoğraf çekmeye başlar. Sokakta yürüyen ailenin de fotoğrafını çeker ve gazetede basar. Fotoğraf gazetede yayımlandıktan kısa süre sonra bir telefon gelir. Telefonun karşısındaki ses gazetede kendi fotoğrafının yayımlandığını, bu fotoğrafı alıp alamayacağını sorar. Orhan Uğuroğlu da tabii ki alabileceğini söyler. İşte bu fotoğraf alma görüşmesinden sonra sohbet başlar ve aynı yerde oturdukları ortaya çıkar. Melih Gökçek, Orhan Uğuroğlu ile yaptığı sohbeti ilerletir. Turgut Özal ile samimi olan ve sık sık görüşen Uğuroğlu'na Ankara Belediye Başkan adayı olmak istediğini, bu durumu Özal'a iletmesini ister. Bu istek kabul edilmez. Gökçek o zaman en azından ilçe belediye başkan adayı olayım der. İsteği tekrar gözden geçirilir ve Keçiören'e uygun görülür. Anavatan Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olur ve seçilir. Ankara'daki belediye başkanlığı hikayesi de böylelikle başlamış olur. Gökçek'in Genelev patronuyla girdiği iş ilişkisi. Melih Gökçek Keçiören Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk iş olarak Mücadele Birliği'nde tanıştığı arkadaşlarını toplayarak kadrosunu oluşturdu. Futbolla ilişkisi de bu dönemde başladı. Keçiören Gücü adında bir spor kulübü kuran Gökçek, sonrasında Hacettepe Kulübü ile birleşme yolunu seçti. Dipnot Harun Emre, unutulmaz sözler ve unutulmaz diyaloglarla Melih Gökçek'in sırrı. Sevdam Yayın Evi 1. baskı sayfa 19. Yıl 1985, 25 Mart 1984'te yapılan yerel seçimlerde %41,5 oy alan ANAP 1. parti konumunu korudu. Bu seçimlere 6 Kasım 1983 seçimlerine katılmasına izin verilmeyen partiler de katıldı. 28 Eylül 1986'da yapılan ara seçimlerde ANAP önemli bir gerileme ile oyların ancak %32,1'ini alabildi. Bu sırada gazeteleri süsleyen ilginç bir olay yaşandı. Ankara Keçiören Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Musa Toprak, evine yaptırdığı ek inşaatın yıkılmamasını sağlamak karşılığında Mürüvvet Bozkurt adlı Genelev patronundan rüşvet aldığı iddiasıyla yargıç karşısına çıktı. Altındağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki suçlamayı reddeden Toprak, Genelev patronunun parayı kendisine zorla vermek istediğini öne sürdü. "Kadını odamdan kovdum ama çıkarken parayı bir dosyanın içine gizlice koymuş," dedi. Genelev patronu Mürüvvet Bozkurt ise Toprak'ın kendisinden sürekli olarak para istediğini, sonunda dayanamayıp durumu Keçiören Belediye Başkanı Melih Gökçek'e bildirdiğini belirtti. İşin tuhafı, daha sonra Bozkurt o sırada kullanılan numaralı paraları da belediye başkanından aldığını söyledi. 1. ayrımın sonu. Sayfa 23.